Ayrım 21.
19. yüzyılda da ünlü Amerikalı antropolog Profesör Samuel George Morton, her ne kadar Blumenbach'ın savına karşı çıkıp Türklerin Kafkas ırkından değil Moğol ırkından geldiklerini savunmuşsa da onları orta boy, atletik yapı, ölçülü dudaklar, yuvarlak kafa, koyu ve canlı gözler, zeki ve anlamlı bir yüz, son derece kibar fakat aynı zamanda sert, zalim ve intikamcı bir karaktere sahipler. Zeki ve her türlü bilgiyi kolaylıkla elde etmeye hazırlar. Bağnazlığa düşmedikleri zaman yüksek bir edebi seviyeye hemen yükseliyorlar diye tanımlamıştır. Türklerin eski tarihlerde Çerkez, Gürcü, Rum ve Araplarla karışıp fiziki özelliklerini değiştirerek güzel bir halk olduklarını yazmıştır. AGE sayfa 104. Taner Timur'da 15. ve 16. yüzyıllarda batıda yaygın bir Türk düşmanlığı olduğunu söylemenin de zor olduğu anlaşılmıştır. 16. yüzyılın son çeyreğine kadar batıdaki Türk imajı sevimli değilse bile saygın olmuştur. 16. yüzyılın son yıllarında batıda en çok basılan iki kitaptan biri Villamont'un Türkiye Seyahatnamesi'dir. Les Voyages de Signer de Villamont, Paris 1595, Türklerle ilgili birçok olumlu gözlemlerle dolu olan bu eser, 17. yüzyıl boyunca 20'den fazla baskı yapmıştır diye yazmaktadır. AGE sayfa 133. Görüldüğü gibi ta 19. yüzyıla kadar Türkler hakkında olumlu düşünen, karşısında saygılı olmak zorunluluğunu duyan Batı, daha sonra birden davranışını değiştirmiş ve artık tanısın tanımasın Türkler konusunda yansız bile kalamaz olmuştur. Acaba niçin? Acaba ne değişmiştir de Batılılar gene Türkleri kara kafalı, kısa boylu, bol bıyıklı, çirkin, saldırgan, pis kokulu insanlar olarak tanımlamaya veya tasarımlamaya başlayıp onlara düşman kesilmişlerdir, çoğu nefret etmektedir. Taner Timur, batıdaki Türk imajının böyle birden olumsuz yönde değişmesinin nedenlerini de gene Türklerin kendisinde görmektedir. Osmanlıların 19. yüzyılda geleneksel kültürlerinin artık pratik sorunları çözemez hale geldiğini iyice anlamaya başladıkları bir sırada, batıda da Türk imajı uygarlığa ve özgürlüğe ters düşen olumsuz bir içerik kazanmaya başlamıştır. Yüzyıllar boyu Batı'yı küçümseyen, onun ne dilini öğrenmeye tenezzül eden, ne örf ve adetlerini ne de siyasal yapısını incelemeye gerek duyan Osmanlı'nın 19. yüzyılda birden Batı hayranı kesilmesi, Batı'nın üstünlüğünü tartışmasız kabul ederek kendisini ona göre yeniden yapılandırmaya kalkışması doğal olarak bu imajında değişmesine neden olmuştur. AGE sayfa 128. Doğrusu bu yoruma katılmamak bizce de olanaksızdır. Çünkü gerçekten de şu son 150 yıldır Tanzimat'la yasal bir görünüm de kazanmış olan Batı hayranlığı toplumda arttıkça Batı'da da Türk düşmanlığı aynı oranda artmıştır. Batı hayranlığı azaldıkça da Batı'daki Türk imgesi olumlu yönde gelişmiştir. Örneğin bağımsızlığın ve ulusal onurun baş tacı edildiği Kurtuluş Savaşı yıllarında ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde özellikle 2. Meşrutiyet'ten sonraki Batı hayranına koşut bir biçimde iyice bozulmuş bu Türk imgesinin kendiliğinden nasıl olumlu bir biçimde değişmeye başladığı ama 1950'de bu kez de Amerikan hayranlığı hızla ülkeye egemen olurken aynı imgenin gene nasıl hızla bir düşmanlığa dönüştüğü iyi bilinmektedir. Amerikan hayranlığının ülkede akıl almaz boyutlara ulaştığı şu günlerde, Türk düşmanlığının da aynı şekilde bütün dünyada yaygınlaşması, inanılmaz boyutlara çıkması elbette bir rastlantı değildir yani. Ama ne var ki bazı çevreler bu düşmanlığı geçmişteki olaylara bağlayarak tarihle açıklamaya çalışırken, bazı çevrelerde bu düşmanlığın nedeni olarak bizlere yurt dışındaki işçilerimizi göstermektedirler. Bugün hemen hemen bütün batılı ülkelerin Türklere vize uygulamasını ve giriş çıkışlarda olağanüstü zorluklar çıkarmasını da bu savlarının kanıtı olarak öne sürmektedirler. Kuşkusuz Anadolu'nun Türkleştirilmesi, Haçlı Savaşları, İstanbul'un fethi, Viyana'nın kuşatılması ve bunun gibi bazı tarihi olayların yarattığı korku ve düşmanlıkların batılı toplumların belleklerinden hala tamamen silinmemiş olması doğal sayılmalıdır. Hatta Türk imgesinin şu son yıllardaki olumsuzlaşmasında bu tarihi kalıtımlarında bir etkisinin bulunması belki olasıdır. Ama bu çok boyutlu toplumsal olgunun birkaç yüzyıl öncesi olaylarla aynı sürecin ürünleri olduğunu savlayabilmek öncelikle bilimsel olarak olanaksızdır. Ama acaba gerçekten batılı ülkelerin çağrısı üzerine de olsa en küçük bir kurstan geçirmeden palas pandras gönderdiğimiz neredeyse tamamı kırsal kökenli, çoğu okuma yazma bilmez, ne alt kültür düzeyinden Türkiye'de de kent yüzü görmemiş bu işçilerimizin sözünü ettiğimiz olumsuz Türk imgesinin oluşmasında hiç rolleri de olmamış mıdır? aydın diktatörlüğünden reaya diktatörlüğüne mi? Doğrusu yurt dışındaki işçilerimizi birazcık tanıyıp oradaki yaşam biçimlerine de tanık olduktan sonra egemen çevrelerin son yıllarda ısrarla savundukları ve yoğun propagandalarla da kamuoyuna kabul ettirmek üzere oldukları bu teze ilk elden hemen karşı çıkabilmek gerçekten çok zor olsa gerektir. Çünkü bu göçmen işçilerimizin hemen hepsi kır kökenlidir. Üstelik göçebelik töre ve geleneklerini belirli oranlarda da olsa oralarda da sürdürmekte sakınca görmemektedirler. Genellikle de kentlerin varoşlarında veya işlev değiştirmiş eski ucuz semtlerinde adeta aşiret düzeni içinde içlerine kapalı, geto hayatı yaşamaktadırlar. Erkekler kesinlikle bıyıklıdır, kadınlarsa başörtülüdür. Genellikle kısa boylu, tıkız, esmer, kara saçlı, kara gözlüdürler. Yaşamlarında çevrelerine fazla dikkat etmezler. Birbirlerine yatıya gitmekten hoşlanırlar, et oburdurlar, ter kokarlar, sarımsak kokarlar. Ama öte yandan da gene bu işçilerimizin şu son yıllarda gerçekleşen dış ticaretimizdeki büyük gelişme, ülkemize olan dış ilginin hızlı artışı, turizm gelirimizin büyümesi ve içine kapalı toplumumuzun evlilik ve benzeri yollarla da olsa yavaş yavaş artık dış dünyaya açılması gibi olumlu gelişmeler içindeki o büyük paylarını yatsıyabilmek de doğrusu olanaksızdır. Fakat gene unutmayalım ki bu insanlar Almanya'nın bir veya iki ilinin dışında bulundukları yerlerde genellikle getolarda yaşayan %1'lik, %2'lik gibi çok küçük azınlıklar oluşturabilmektedirler. Yani o ülke insanlarının büyük çoğunluğunun şayet bir rastlantıyla tramvayda veya metroda karşılaşmamışsa bu Türkleri yakından görmüş olduğu bile kuşkuludur. Ama bütün bunlara karşın bu insanların yukarıda saymaya çalıştığımız kim özelliklerinden dolayı varsayalım ki batıdaki Türk imgesinin olumsuzlanmasında ve Türk düşmanlığının artmasında bir rolleri olmuştur. Lakin bütün bu olumsuzlukların tek nedeni olarak da acaba gurbetteki bu işçilerimizi gösterebilir miyiz? Acaba Türkiye'de gerçekleşen aynı süreçteki toplumsal gelişmelerin bu olumsuzlanmada hiç mi rolü olmamıştır? Hemen şunu söyleyelim ki gurbete palas pandras gönderdiğimiz bu işçilerimiz elbette özel olarak seçilmiş, salt yurt dışındaki kişilerle sınırlı, toplum içinde ayrık bir azınlık grup değildir. Üstelik unutmayalım ki istek üzerine belirli yeteneklere sahip ve belirli sayıda geçici işçi gönderilmesi şeklinde başlayan bu olay kısa bir sürede bir dış göç olayına dönüşmüş ve bir toplumsal olgu halini almıştır. Bu nedenle bizce bu olayın da aynı sürecin Türkiye'deki toplumsal olgu ve olaylarından ayrı olarak düşünülmesi ve ele alınması olanaksızdır. Yurt dışına göçmüş bu insanlarımız da 1950'lerden itibaren kırlardan kentlere akın akın göçen milyonluk yığınların batıya yönelmiş küçük bir bölüğüdür, bir koludur. Birbirlerinden ne fiziksel ne de toplumsal bir farkları vardır. Dolayısıyla batıdaki Türk imgesinin bozulmasının ve bugünkü yoğun Türk düşmanlığının asıl nedenleri yurt dışındaki işçilerimizde değil halen yaşadığımız bu büyük toplumsal olguda aranmalıdır. Bizce sorumlu bu yeni olgudur. Bu yeni toplumsal oluşumdur. Bu oluşumun siyasal görüngüsü siyasal yeniden yapılanmasıdır. Yani asıl sorumlular bu yeni dönemin politikacılarıdır, yöneticileridir. İlginçtir, bu yeni dönemin ilk siyasal örgütü olan Demokrat Parti'de güya CHP yöneticilerinin istençlerine göre ve gene CHP'li aydınlara kurdurtulmuştur ama bu partinin iktidara geçtikten sonra da kuruluşundaki kimliğini koruduğunu söyleyebilmek doğrusu çok zordur. Zaten iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra neredeyse partinin bütün kadrosu değişmiştir ve hükümetinde yeniden kurulması gereği duyulmuştur. Yani DP'de iktidarının daha ilk döneminde kimlik değiştirmiştir ve onu kimlik değiştirmeye zorlayan da bizce partiyi hızla ele geçiren yeni kentli veya kasabalı halktır. Oysa bilindiği gibi Mustafa Kemal ve arkadaşları için 1920'lerde bir ulusal devlet kurmaları konusunda böyle bir halk zorlaması filan söz konusu bile değildir. Ancak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının özellikle de Türkçülerin ilk yıllarda böyle bir beklentilerinin olduğundan da galiba kuşku duyulmasa gerektir. Çünkü Türk oldukları için yüzyıllardır baskı altında tutulduklarını düşündükleri bu insanların haydin bağımsız Türk devletini kuruyoruz der demez kendilerine coşkuyla sarılacaklarına da bizce mutlaka yürekten inanmaktadırlar. Ayrıca kuş uçmaz kervan geçmez Anadolu köylerindeki bu insanların etnik kökenlerinin gerçekten bilincinde olup olmadıklarını, şayet olanak sağlanırsa Türklüklerine hemen sahip çıkıp çıkmayacaklarını, o günün koşullarında önceden bilimsel yöntemlerle kestirimleyebilmek, saptayabilmek de elbette olanaksızdır. Hiç kuşku yok ki böyle bir inanca da Türkçülerden kaynaklanan bir varsayımla bir ön yargıyla varmışlardır mutlaka. Ama 1920'lerde Cumhuriyet'in kurulması için bir halk zorlaması filan söz konusu bile değilken gene aynı aydınlar 1946'da acaba halk istediği için mi bir halk zorlamasıyla mı tek parti diktatörlüğünden çok partili parlamenter sisteme geçmişlerdir yani. Kuşkusuz Cumhuriyet'in kurucuları da artık 1946'lara gelindiğinde hala 1920'lerin insanları olmasalar gerektir. Düşüncelerinde bir takım varsayımlarla, ön yargılarla ülküselleştirerek biçimlendirdikleri Anadolu insanını birazcık olsun yakından tanıyınca mutlaka birçok inançlarını, yargılarını sil baştan test etmek, değiştirmek zorunda kalmışlardır. Doğrusu daha 1946 seçimlerinde bu çeyrek yüzyıllık deneyimden önemli dersler almış olduklarının işaretlerini görmek bizce mümkündür. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözündeki gibi sanki onlar da bir şeylerden ağızları yanmışçasına diyelim demokrasi konusunda alabildiğine çekingen davranmışlardır. Örneğin ülkede daha doğru dürüst bir burjuva sınıfı ve işçi sınıfı söz konusu bile değilken ilginçtir ilk iş olarak sınıf partisi kurmak yasaklanmıştır. Kaçamak yollarla kurulanlar da derhal kapatılarak seçime sokulmamışlardır. Yukarıda da değindiğimiz gibi partilerin CHP ideolojisine koşut bir çizgide ve de aydınlarca kurulmasına özel bir özen gösterilmiştir. Kafalarındaki model sanki tekerkin, monarşinin, yerine takım erkinin, oligarşinin düşünüldüğü Osmanlı İmparatorluğu'ndaki meşrutiyet dönemlerinin parlamenter sistemidir. Bu nedenle Cumhuriyet kurucularının 46'da birden çok partili sisteme geçerken Anadolu'daki yığınlarında özgürlüklerine ve demokratik haklarına kavuşmalarını amaçladıklarını söyleyebilmek bizce olanaksızdır. Hatta yasaklara bakılırsa tam karşıtını düşünmüş olmaları bile söz konusudur. Çünkü henüz toplumda hiçbir sınıf oluşmamışken sınıf ve din partisi kurma yasağı da belki bu yığınlar düşünülerek getirilmiştir. Ayrıca çok partili sisteme geçme kararının da dış baskılar yüzünden verildiğinden hiç kuşkumuz yoktur. Fakat burada gerçekten ilginç iki çelişki yaşanmıştır bizce. Birincisi hiç amaçlanmadığı halde bu yeni düzenden en çok yararlananlar gene Anadolu'daki yığınlar olmuştur. Demokrasiyi salt göç özgürlüğü sayarak sınırsız kullanmışlardır. İkincisi bu yığınlar tarihlerinde belki de ilk kez elde ettikleri bu demokratik hakları ve özgürlükleri sanki bir eski hesabı görürlermiş gibi garip bir içgüdüsel dürtüyle önce bu hakları kendilerine istemeden de olsa sağlayanlara karşı bir silah olarak kullanmaya kalkışmışlardır. Örneğin büyük çoğunluğu okuma yazma da bilmeyen bu insanlar akın akın gelip birkaç yıl içinde kentleri çepeçevre kuşatınca ilginçtir, içgüdüsel bir kurnazlıkla hemen bu yeni düzenin sağladığı seçme seçilme hakkının gücünü sezip politikayla da uğraşmaya başlamışlardır. Galiba gene aynı kurnazlıkla da kesinlikle CHP'ye değil iktidardaki DP'ye katılmayı yeğlemişlerdir. Ve önce kentlerin çevresindeki gecekondu mahallelerinde partinin ocak, bucak örgütlerini kurmuşlar, sonra da yavaş yavaş partide söz sahibi olmaya başlamışlardır. Ne var ki üretim ilişkileri neredeyse hala geçim ekonomisi düzeyinde olan tamamı mesleksiz, kentlerde de karnını doyurmak için her fırsattan yararlanmaya zorunlu ve bunu beceri sayan, çoğu okuma yazma da bilmez bu insanların toplumsal konumları ve kültürel birikimleri kuşkusuz henüz demokrasiye geçmelerine elverişli değildir. Fakat bütün bunlara karşın koşullar onları istençlerinin dışında bir oluşumla demokrasinin temel üyesi haline getirmiştir. Doğal olarak da demokrasi onlara değil, onlar demokratik ortama egemen olmuşlar ve çaresiz demokrasiyi yozlaştırmışlardır. Gerçekten 1950'li yıllarda partilerin gecekondu mahallelerinde de örgütlenme gereği duymaları ve 27 Mayıs'ta kapatılan Ocak adlı örgüt birimlerini kurmalarında gene DP iktidarının birden 50'li yılların ortalarından itibaren Cumhuriyet'in kurucularına karşı tutum değiştirip CHP ve İnönü'ye karşı sertleşmesinde, Atatürk'ün yontularına saldırılmasında, İnönü'nün taşlanmasında acaba bu yeni kentli politikacıların rolü ve etkisi ne kadardır doğrusu incelenmelidir. Nitekim unutmayalım ki gülmece edebiyatımızın da o günden bu yana en çok işlediği konulardan birisi gene bu yeni politikacılardır. İlk sıralar Hacı Ağa, Sarı Çizmeli, Çarıklı ve bunun gibi sadece köylüklerini vurgulayan sıfat ve adlarla tanımladıkları bu yeni politikacıları zamanla biraz daha yakından tanıdıkça gülmece yazarlarımız ve çizerlerimiz de ne yapacaklarını şaşırmışlar. Zübük, Zühtü, Kro, Keko, Zonta, Maganda, Maço ve bunun gibi her gün yeni bir ad uydurmaya başlamışlardır. Kuşkusuz 1950 seçimlerinde demokrasi ve özgürlük çığlıkları ata ata iktidara gelen DP'nin daha iktidarının ikinci döneminde diktatörlüğe kaymaya başlamasında bu yeni kentli reayaların bilinçaltında tortulanmış öç alma duygusunun da bir etkisi olsa gerektir. Ancak bu geriye gidişin bilinçli bir toplumsal güdü ürünü olduğunu söyleyebilmek de elbette olanaksızdır. Çünkü göçebelik özelliklerini büyük ölçüde koruduğu bilinen bu yeni kentli reayaların hala geçerli ekonomik ilişkilerinin geçim ekonomisi düzeyinde olduğu ve bu ekonomik ilişkine de temelde yağmaya dayandığı unutulmamalıdır. Zaten bu insanların da kentlere taşı toprağı altın diyerek geldikleri bilinmektedir. Bu nedenle demokrasi ve özgürlük gibi şeylerinde onlar açısından bizce kentin altın olan taşının toprağının hazine arazisinin yağma edilmesine olanak vermekten, destek olmaktan başka bir anlamı bulunmasa gerektir. Yağma özgürlüğünün ise her zaman zorbalığa gereksinim duyacağı için demokrasiyle filan bağdaşması şöyle dursun, tam karşıtı diktatörlüğü zorunlu kılması kaçınılmazdır. Ayrıca gene unutulmamalıdır ki politikaya da biraz ümmi bir kurnazlıkta atılmış, demokrasiyle filan uzak yakın bir ilişkileri bulunmayan bu insanların gerek parti gerekse siyasal iktidar konusunda önlerindeki tek örnek de CHP'dir. CHP'nin tek parti iktidarıdır. Bu nedenle onlar da gerek DP'yi vatan cephesi kampanyalarıyla kutsallaştırmaya çalışırlarken, gerek Menderes hükümetlerini hızla diktatörlüğe kaymaya zorlarlarken, milli şef CHP'sinden ve onun tek parti iktidarından mutlaka bolca esinlenmiş olsalar gerektir. Nitekim bizce onlar da Demokrat Parti döneminde tıpkı CHP tek parti dönemindeki CHP görünümlü aydınlar diktatörlüğü gibi DP görünümlü bir reaya diktatörlüğü kurmuşlardır. Bu reaya diktatörlüğü 27 Mayıs 1960'taki aydınlar hareketiyle bir süre için kesintiye uğramışsa da daha sonraları AP, 12 Mart, Milliyetçi Cephe, 12 Eylül, ANAP ve bunun gibi görünümler altında egemenliğini bugüne dek sürdürmüştür. Göçebeydik, şimdi de tüccar mı olduk? Görüldüğü gibi şurası kesin ki atalarımızın 11. ve 13. yüzyıllardaki Orta Asya'dan Anadolu'ya olan o büyük göçlerinin ilk etapları, yani Anadolu'ya varmaları olsa olsa 5-10 yıl içinde gerçekleştirilmiştir. Ama Anadolu'daki yerleşme serüvenleri artık hiç kuşku yok, neredeyse 1000 yıl sürmüştür. Nice zorluklara katlanmışlardır bu süre içinde. Kah başka budunlara karşı, kah kendi soylarından beyliklere, devletlere, imparatorluklara karşı nice yaşam savaşları vermişler, kardeş kavgalarında nice soykırım tehlikeleriyle karşı karşıya kalmışlar, nice kıyımlara uğramışlardır. Lakin bunca kıyıma, horlanmaya, dışlanmaya, sürülmeye karşın gene de direnmişler, gerektiğinde sinerek, pusu kurarak, saklanarak, işi kurnazlığa vurarak, hatta gerektiğinde politikacılığa bile soyunarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ve bizce gene şurası kesindir ki bu bin yıllık serüven yaşadığımız şu son toplumsal çalkantıdan sonra artık son bulmaktadır. Artık Anadolu'ya yerleşmeye karar vermişlerdir. Bu büyük iç göç toplumumuzun bizce son göçüdür. Ancak öte yandan da toplumumuzda halen gerçekten son derece ilginç yeni bir toplumsal olgu yaşanmaktadır. Bilindiği gibi Anadolu köylerine zorla yerleştirilmiş bu insanlar toprak sahibi olamadıklarından hem köylüleşerek göçebelik karakterlerini yitirmemişler hem de geçim ekonomisinden tarım ekonomisine sıçrayamamışlardır. Ama 1950'lerde ansızın patlayan bu büyük iç göçle de birden kentlere doluşuvermişlerdir. Akın akın gelip işgal ederek kentlere yerleşmekse kuşkusuz hemen kentlileşmek anlamına da gelmemektedir. Hatta tam karşıtı olmuş, onların kentleşmesi şöyle dursun, zamanla kentler yozlaşarak köyleşmiştir. Sözcüğün tam anlamıyla birer reaya kent olmuşlardır. Dolayısıyla da görüldüğü gibi ne kendilerinin toplumsal ve ekonomik yapıları salt kente geldikleri için kentlileşebilmelerine elverişlidir, ne de gene kendilerinin yozlaştırarak birer reaya kent haline dönüştürdüğü bu yeni mekanların onları toplumsal ve ekonomik bir değişime zorlaması söz konusudur. Hatta öyle ki bu yeni kentlilerin birden sanayi toplumu haline dönüşmesi filan ne demek, kentlerin sokaklarında ne iş olsa yaparım ağabey diyerek aylak aylak dolaşan bu mesleksiz göçebelerden bir rastlantıyla fabrikalarda iş bulanlar da ilginçtir, kesinlikle sanayi işçiliğini bir meslek olarak benimsemeyip genellikle köşeyi dönme fırsatı yakalayıncaya dek çalışacağı geçici bir iş olarak değerlendirmiştir. Bugün gerçekten ilginç bir olgu yaşanmaktadır toplumumuzda. Örneğin akın akın kente gelip yerleşmiş bu insanlar, hayvancılıkla, avcılıkla, tarımla ilgili becerilerinin buralarda hiç geçmediğini gördükleri halde, doğal olarak ilk akla geleceği gibi kentsel yaşamın gereksindiği yeni becerileri öğrenmek için şuncacık bir çaba bile harcamayıp, ilginçtir, ticaretle uğraşmayı yeğlemişlerdir. Yeni bir zanaat öğrenip meslek edinmek, usta, kalfa, çırak, uzman işçi filan olmak için çaba harcamak yerine kendilerine yeni avantajlar sağlayacak yeni yeni hizmet alanları, yeni yeni işler icat etmişlerdir. Örneğin bugün ülkemizdeki en gözde işler bakkallıktır, manavlıktır, karpuz, kavun sergiciliğidir, büfeciliktir, pazarcılıktır ve de kahveciliktir. Yani bir şeyler üretmek için çaba harcamadan hazır üretilmiş bir şeyleri alıp satmaktır. Bu nedenle gözde işlerden birisi için gerekli parayı sağlayamayanlar da seyyar satıcılık yapmaktadırlar. Kaldırımları omuz omuza doldurmuş el arabalarında, tablalarda, James Bond çantalarında, ithal malı elektronik iletişim araçlarından, soyulmuş yerli salatalığa kadar neler satılmamaktadır neler. Kaçak Amerikan sigarası, tek tek otobüs bileti, buzlu soğuk su, don lastiği, lahmacun, balık ekmek, kağıt mendil, daha niceleri. İşini biraz büyüten bu yeni tüccarlardan reaya diktatörlüğüyle bütünleşmiş ve banka, kredi işlerini becermişler de hemen ithalat ihracat işlerini el atmaktadırlar. Öyle ki dışarıya satacak mal bulamayanlar veya mal satacak yabancı müşteri bulamayanlar bu kez de hayali ihracatı keşfetmişlerdir. Uşaklık biçimindeki apartman kapıcılığıyla büyük atılım yapan hizmet sektörümüzde büyük bir gelişme göstermiştir. Bugün ülkenin havasını, suyunu, denizini, kumunu, güneşini yabancılara satmak da gözde işlerdendir. Ülkedeki ucuz iş gücünü pazarlayıp dünyaya satan müteahhitlik sektörümüzde gerçekten unutulmamalıdır. Batılıların Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bir süre içini silmiş olan o eski Türk düşmanlıklarının son yıllarda birden depreşmesinin altında da acaba şimdi bu olgu, yani hızla bir tüccar ulus haline dönüşmemiz, tüccarlarımızın, müteahhitlerimizin dünya pazarlarına açılıp onlara rakip kesilmeleri mi yatmaktadır, kim bilir? Doğrusu geçmişteki kim olaylara bakılırsa şimdi hızla bir ticaret toplumu haline dönüşmemiz olgusu da galiba ulusal yapımıza aykırı olmasa gerektir. Yani galiba pek de yadırgamamak gerektir. Çünkü anımsanacağı gibi Oğuz boyları arasındaki ilk kardeş kavgası da 10. yüzyılda Mavera-un Nehir'de tüccarlarla tüccar olmayanlar arasında çıkmıştır. Kente yerleşip ticaretle uğraşan Türklere de tüccar anlamına sart denilmektedir. Galiba atalarımız da göçebeliği terk edip yerleşikliğe geçer geçmez tarımla uğraşmak veya bir zanaat öğrenmek yerine ticareti yeğlemişlerdir. Nitekim o yüzyıllardaki dilimizde de Türk tüccar için özel sart sözcüğü bulunduğu halde Türk çiftçisi veya esnaf için özel bir sözcük yoktur. Ayrıca ilginçtir, 1940'lı yıllarda bir yandan ünlü varlık vergisi gibi yasalarla Türk olmayan yurttaşların sermaye birikimleri ve mal varlıkları zorla ellerinden alınır, devlet eliyle fert zengin etme politikalarıyla yakınları Türkler zengin edilirlerken öte yandan da ticaret konusunda yoğun bir eğitim kampanyası başlatılmıştır. Üstelik bu kampanyadan amacın uzman yetiştirmek olmadığı da çok açıktır.